Ayrım 29. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 262. Sıkı yönetim ilan edildi ve anlaşmazlığın çözülmesini sağlayacak bütün yetkiler orduya verildiyse de, ordu uzlaşma yolunda herhangi bir çaba göstermedi. Askerler Macondo'ya gelir gelmez tüfeklerini bir yana bıraktılar, muzları kesip yüklediler ve trenleri çalıştırdılar. O ana kadar hiçbir şey yapmadan beklemiş olan işçiler, ellerinde muz satırlarından başka silah olmaksızın bahçelere girdiler ve sabotajı sabote etmeye başladılar. Plantasyonları ve satış depolarını yaktılar, yollarını makineli tüfek ateşiyle açarak ilerleyen trenleri durdurmak için rayları söktüler, telgraf ve telefon hatlarını kestiler. Sulama kanalları kana bulandı. Elektrikli kümes tellerinin ardında sapasağlam yaşayan Mr. Brown, ailesi ve hemşerileriyle birlikte Macondo'dan çıkarılarak asker himayesinde güvenli bir yere götürüldü. Durum kanlı ve dengesiz koşullarda sürecek bir iç savaşa dönüşme tehlikesini gösterince, yetkililer işçileri Macondo'da toplanmaya çağırdılar. Sivil ve askeri yönetime el koyan sıkı yönetim komutanının çatışmaya bir çözüm bulmak için cuma günü geleceği açıklandı. Jose Arcadio Buendía cuma sabahı erken saatte istasyonda toplanan kalabalığın arasındaydı. Sendika liderlerinin yaptığı toplantıya katılmış ve Albay Gavilan'la birlikte kalabalığın arasına karışmak, olayların gelişimine göre kalabalığı yönetmekle görevlendirilmişti. Keyfi yerinde değildi, ağzı şap gibiydi. Çevresine bakınırken, ufak alanın çevresinde askerlerin makineli tüfeklerle dizildiklerini ve muz şirketinin tel örgülerle sarılı sitesinin toplarla korunduğunu gördü. Saat 12'ye doğru bir türlü gelmeyen treni bekleyen kadınlı erkekli, büyüklü küçüklü 3000 kişiyi aşkın kalabalık, istasyonun önündeki açıklığı doldurmuş, makineli tüfekli askerlerin tuttuğu sokaklara doğru taşmaya başlamıştı. Bekleyen bir kalabalıktan çok panayırda eğlenen kişiler havasındaydılar. Türk sokağından pide arabalarını limonatacıları getirmişler, bekleyişin gerginliğine ve yakıp kavuran güneşe rağmen neşelerini yitirmemişlerdi. Saat 3'e yaklaşırken trenin ertesi günden önce gelmeyeceği söylentisi yayıldı. Kalabalık hayal kırıklığı içinde göğüs geçirdi. Bunun üzerine namluları kalabalığa çevrilmiş 4 makinelinin durduğu istasyonun çatısına bir teğmen çıktı ve kalabalığa susmalarını söyledi. Jose Arcadio'nun yanında biri 4, biri 7 yaşlarında iki çocuklu, şişman, yalın ayak bir kadın duruyordu. Çocukların ufağını kucağına almıştı. Jose Arcadio Segundo'nun kim olduğunu bilmeden ona döndü ve daha iyi duyabilsin diye öteki çocuğu da onun kucağına almasını rica etti. Jose Arcadio Segundo çocuğu omzuna aldı. Yıllarca sonra o çocuk, sözlerine inanmayanları ısrarla inandırmaya çalışarak sıkı yönetim komutanlığının 4 numaralı bildirisini megafon gibi kullanılan eski bir gramofon borusundan okunurken dinlediğini anlatacaktı. Bildiri, General Carlos Cortes Vargas'la Sekreteri Binbaşı Enrique Garcia Isaza'nın imzalarını taşıyordu. General, 80 sözcükten oluşan 3 maddelik bildiride grevcileri bir avuç hayta olarak niteliyor ve askerlere öldürme yetkisi veriyordu. Bildiri okunduktan sonra kulakları sağır edici protesto sesleri arasında istasyonun damına bir yüzbaşı çıkıp teğmenin yerini aldı ve megafonu sallayarak konuşmak istediğini belirtti. Kalabalık yeniden sustu. Yüzbaşı yorgun ve alçak sesle ''Bayanlar baylar'' diye ağır ağır konuşmaya başladı. ''Dağılmanız için size 5 dakika süre veriyorum.'' Verilen sürenin başlangıcını belirleyen T borusu, yuhalamalar ve haykırışlar arasında kaynadı gitti. Kimse yerinden kıpırdamadı. Yüzbaşı aynı ses tonuyla ''Bu 5 dakika doldu'' dedi. ''Size 1 dakika daha veriyorum, ondan sonra ateş açacağız.'' Soğuk terler döken Jose Arcadio Segundo çocuğu omuzundan indirip kadına uzattı. Kadın bu hergelere ateş açarlar mı açarlar diye mırıldandı. Jose Arcadio Segundo ağzını açmaya fırsat bulamadı. Çünkü o anda Albay Gavilan'ın kalın kısık sesiyle kadının söylediklerini haykırarak tekrarladığını duydu. Gerilimden sarhoşa dönen, sessizliğin mucizevi derinliğinden etkilenen ve ölüm tutkusuyla kenetlenmiş kalabalığı hiçbir şeyin yerinden kıpırdatamayacağına inanan Jose Arcadio Segundo, ayaklarının ucuna basarak başını önündekilerden daha yukarı kaldırdı ve ömründe ilk kez sesini yükseltti. ''Sizi gide hergeleler!'' diye bağırdı. ''Verdiğiniz o bir dakikayı alın da kıçınıza sokun.'' Onun bağırmasından sonra olanlar kimseyi korkutmadı. Herkes hayal gördüğünü sandı. Yüzbaşı ateş emri verdi ve 14 makineli tüfek o anda emri yerine getirdi. Ama bütün bunlar gülünç bir oyun gibi görünüyordu. Sanki makineli tüfekler boş kapsül doldurulmuş gibiydi. Çünkü tüfeklerin tarrakası duyulduğu ve ardı kesilmeden kurşun tükürdüğü görüldüğü halde kalabalıkta en ufak bir tepki yoktu. Bir anda taş kesilmiş gibi duran kalabalıktan ne bir ses ne bir soluk duyuluyordu. Birden istasyon tarafından yükselen bir ölüm çığlığı büyüyü bozdu. Duyulan "Ah anacığım!" avazesi, yeri göğü titreten bir ses, volkanik bir soluk, dünyalar değiştiren bir kükreme olup bomba gibi patladı kalabalığın ortasında. Panik içinde bir anda kaynaşan kalabalık, kadınla kucağındaki çocuğu yutup sürüklerken, Jose Arcadio Segundo ancak öteki çocuğu yakalamaya fırsat bulabildi. Yıllarca sonra o çocuk, kendisini bunak bir ihtiyar yerine koymalarını aldırmaksızın o günü anlatacak, Jose Arcadio Segundo'nun kendisini nasıl havaya kaldırdığını, kalabalığın dehşeti üzerinden yüzercesine geçirerek yakındaki bir sokağa nasıl götürdüğünü ballandıra ballandıra anlatacaktı. Çocuk herkesten yukarıda olduğu için o anda alandaki çılgına dönmüş kitlenin köşeye doğru koşuştuğunu ve makinelilerin ateş açtığını görebilmiş, aynı anda birkaç kişinin birden "yere yatın, yere yatın!" diye bağırdıklarını duyabilmişti. Öndekiler ilk kurşun dalgasıyla taranmış ve yere yıkılmışlardı bile. Sağ kalanlar yere yatacakları yerde ufak alana çekilmeye çalıştılar. Ne var ki karşı sokaktaki makineliler de yaylım ateşine başlamışlardı. İki ateş arasında sıkışan kalabalık, iki yöne atılan bir ejder kuyruğuna benziyordu. Kitle devasa bir girdap gibi dönmeye başladı. Hiç kesilmeyen makinelilerin ateşiyle kat kat soyulan soğan gibi ortaya doğru azalıyorlardı. Çocuk, açıkta diz çökmüş bir kadının, gizemli bir güçle kurşunlardan korunarak kollarını haç biçiminde tuttuğunu gördü. Jose Arcadio Segundo, yüzü kana bulanarak yere yıkıldığı anda çocuğu oraya bıraktı. Hemen sonra da büyük kalabalık o boşluğu, diz çöken kadını, kurak gökyüzündeki ışığı, Ursula Iguara'nın yığın yığın hayvan biçiminde şekerleme sattığı bu orospu dünyayı örtüverdi. Jose Arcadio Segundo kendine geldiği zaman karanlıkta sırtüstü yatıyordu. Sessiz bir trende sonu gelmez bir yolculuk yaptığını sezinledi. Başında kan pıhtıları kurumuştu. Bütün kemikleri sızlıyordu. Önüne geçilmez bir uyku isteği duyuyordu. O dehşet ve terör havasından uzakta saatlerce uyumaya hazırlanarak en az acı veren yanına dönüp yerleşti ve yan döndüğü anda ölüler arasında yattığını anladı. Vagonun içinde ancak geçilebilecek yolun dışında hiç yer yoktu. Kıyımdan bu yana birkaç saat geçmiş olmalıydı. Çünkü cesetler sonbahar havasında alçının taşıyacağı soğukluğa ve donukluğa erişmişlerdi. Üstelik onları vagona yerleştirenler, muz sevenklerini yükledikleri gibi onları da üst üste istifleyecek kadar zaman bulabilmişlerdi. José Arcadio Segundo bu karabasandan kaçıp kurtulmak için vagondan vagona sürüklenerek trenin gittiği yöne ilerlemeye koyuldu. Uyuyan kasabalardan geçerlerken tahtaların arasından sızan ışıkta çürük olduğu için istenmeyen muzlar gibi denize dökülecek erkek cesetlerini, kadın cesetlerini, çocuk cesetlerini görüyordu. Cesetlerin içinden yalnızca alanda limonata satan bir kadınla paniğin ortasından yol almak için savurduğu Marelia gümüşünden tokalı palaskasını hala elinde tutan General Gavilan'ı tanıyabildi. En öndeki vagona geldiği zaman kendini karanlık boşluğa fırlattı ve tren geçene kadar rayların yanına uzanıp bekledi. José Arcadio Segundo'nun gördüğü en uzun katardı bu. 200'e yakın yük vagonu, biri önde, biri arkada, biri ortada olmak üzere 3 lokomotifi vardı. Tren kapkaranlıktı, kırmızı ve yeşil lambalarını bile yakmamıştı. Hızla ilerliyordu. Vagonların üzerinde mitralyözlü askerlerin kara gölgeleri seçiliyordu. Gece yarısından sonra bardaktan boşanırcasına yağmur başladı. José Arcadio Segundo trenden nerede atladığını bilmiyor, ancak trenin gittiği tarafın ters yönünde ilerlerse Macondo'ya varacağını kestiriyordu. Başı ağrıyarak ve iliklerine dek ıslanarak 3 saatten fazla yürüdükten sonra gün ağarırken kasabanın ilk evlerini seçebildi. Burnuna gelen kahve kokusuna dayanamayarak ocağın başında kucağında bir çocukla bir kadının bulunduğu mutfağa girdi. Bitkin bir sesle merhaba dedi. Ben José Arcadio Segundo Buendía'yım. Sağ olduğuna kadını inandırmak için adını harflerin üzerine tek tek basarak sıralamıştı. İyi ki de öyle yapmıştı, çünkü kadın üstü başı kan içindeki bu kirli ve karanlık gölgeyi görünce hayalet gördüğünü sanmış, kapıdan içeri ölüm ayağını atmış gibi donup kalmıştı. Sonra onu tanıdı. Giysileri ateşin karşısında kuruyuncaya kadar sarınsın diye bir battaniye getirdi. Önemsiz bir sıyrık olan yarasını temizlemek için su ısıttı ve başını sarsın diye temiz bir bez verdi. Sonra Buendía'ların öğle içtiğini duyduğu için ona bir fincan sade kahve sundu ve giysilerini ateşin önüne serdi. José Arcadio Segundo kahvesini bitirinceye kadar konuşmadı. 3000 kadar vardı diye mırıldandı. Ne? José Arcadio Segundo ölüler diye açıkladı. İstasyondakilerin tümü ölmüş olmalı. Kadın ona acıyormuş gibi baktı. Burada hiç ölen olmadı dedi. Büyük amcanız albayın döneminden bu yana Macondo'da hiçbir şey olmadı. José Arcadio Segundo'nun kendi evine varmadan önce uğradığı öteki 3 evin mutfağında da aynı şeyleri söylediler. Hiç ölen olmadı. José Arcadio Segundo istasyonun önündeki ufak alana çıktı. Pidecilerin tablaları üst üste istiflenmişti. Kıyımdan hiçbir iz yoktu. Sürekli yağan yağmurun altında sokaklar bomboştu. Evlerin kapalı kapılarının, pencerelerinin ardında kimseler yok gibiydi. Kasabada canlıların olduğunu belirleyen tek şey, ayine çağıran kilise çanlarının sesiydi. José Arcadio Segundo, Albay Gavilan'ın evine uğradı. Daha önce birkaç kez gördüğü gebe bir kadın, kapıyı onun suratına kapadı. Korkulu bir sesle Gavilan gitti dedi, kendi memleketine döndü. Kümes delilerinin ana girişinde her zamanki gibi yerel polis nöbetteydi. Lastik çizmeleri ve muşambalarıyla yağmurun altında taş gibi duruyorlardı. José Arcadio Segundo eve gelince bahçe duvarından atladı ve mutfaktan içeri girdi. Santa Sofia de la Piedad sesini yükseltmekten ürkerek, ''Sakın Fernanda seni görmesin.'' dedi. ''Neredeyse kalkar.'' Santa Sofia de la Piedad, gizli bir anlaşmaya uyuyormuş gibi oğlunu oturak odasına götürdü, Melquiades'in kırık karyolasını düzeltti ve öğleden sonra 2'de Fernanda uykuya yattığı zaman oğlunun yemeğini bir tabağa koyup pencereden uzattı. Aureliano Segundo yağmur bastırdığında evde olduğu için orada gecelemişti. Saat 3 olduğu halde hala havanın açılmasını bekliyordu. Santa Sofia de la Piedad, kardeşinin geldiğini gizlice ona söyleyince, Aureliano Segundo onu görmek için Melquiades'in odasına girdi. Jose Arcadio Segundo'nun anlattığı kıyım hikayesine ve deniz yönünde ilerleyen ceset dolu trendeki karabasanlı yolculuğa Aureliano Segundo da inanmadı. Bir akşam önce ulusa hitaben yayınlanan olağanüstü bildiride, işçilerin istasyondan ayrıldıklarını ve hiç ses çıkarmadan ufak gruplar halinde dağılarak evlerine döndüklerini okumuştu. Bildiride ayrıca yurtsever sendika liderlerinin isteklerini iki maddeye indirdikleri de belirtiliyordu. Sağlık hizmetlerinde yapılacak reformdan ve konutlara hela yaptırılmasından öte bir şey istemiyorlardı. Daha sonra yapılan açıklamada ise askeri makamların işçilerle anlaşmaya varınca durumu Mr. Brown'a bildirdikleri ve Mr. Brown'un yalnızca bu istekleri olumlu karşılamakla kalmayıp anlaşmazlığın sona ermesini kutlamak için 3 gün 3 gece şenlik yaptıracağı ve şenlik için gerekli parayı da cebinden vereceği belirtilmişti. Bildiride yer almayan tek olay, askerlerin anlaşmanın ne zaman imzalanacağını sormaları üzerine Mr. Brown şimşeklerle aydınlanan gökyüzüne bakmış ve ne bileyim gibilerden omuz silkerek yağmurdan ince demişti. Yağmur yağdığı sürece bütün faaliyeti durduruyoruz. 3 aydır yağmur yağmamış, kuraklık olmuştu. Ama Mr. Brown kararını açıklar açıklamaz muz bölgesine kovalardan boşanırcasına yağmur inmeye başlamıştı. Jose Arcadio Segundo, Macondo'ya dönerken işte bu yağmura yakalanmıştı. Bir hafta sonra yağmur hala yağıyordu. Olayın resmi ağızlardaki anlatımı belki 1000 kez tekrarlanmış, hükümetin elindeki bütün iletişim araçlarıyla ülkenin her köşesine yayılmış ve sonunda kabullenilmişti. Yetkililerin açıkladığına göre ölen yoktu. İstekleri yerine gelen işçiler ailelerinin yanına dönmüşler ve muz şirketi yağmurlar kesilinceye kadar çalışmalarına ara vermişti. Ardı arkası kesilmeyen yağmurun yol açabileceği bir afet karşısında gerekli önlemleri almak amacıyla sıkı yönetim sürdürüldüyse de asker kışlasına çekildi. Gündüzleri askerler pantolon paçalarını kıvırarak su içindeki sokaklarda dolaşıyorlar. Çocuklarla birlikte birikintilerde kağıttan kayıklar yüzdürüyorlardı. Geceleri ise kafaları çektikten sonra tüfeklerinin dipçiğiyle kapıları dövüyor, kuşkulu kişileri yataklarından kaldırıyor, dönüşü olmayan yolculuklarına götürüyorlardı. 4 numaralı bildiride sözü edilen haytaların, bozguncuların, kundakçıların, katillerin ve asilerin avlanması ve köklerinin kazınması işlemi sürüp gidiyordu. Oysa askeri makamlar bu durumu inkar ediyorlar. Bir haber alabilmek için komutanların odalarını dolduran kurbanların yakınlarına "Hayal görmüş olmalısınız," diyorlardı. Macondo'da hiçbir şey olmadı. Bugüne kadar olmadığı gibi bundan sonra da olmayacak. Ne mutlu bu kasabaya, diyorlardı. Böyle diye diye sonunda sendika liderlerini silip süpürdüler. Sağ kalan yalnızca Jose Arcadio Segundo'ydu. 1 Şubat gecesi kapı çok iyi bilinen o dipçik darbeleriyle sarsılmaya başladı. Hala havanın açmasını bekleyen Aureliano Segundo, 6 askerle başlarındaki subaya kapıyı açtı. Askerler iliklerine kadar sırılsıklam olmuşlardı. Tek söz etmeden evi salondan zahire ambarına dek didik didik ettiler. Oda oda dolap dolap aradılar. Ursula odasındaki elektriği yaktıkları zaman uyandı. Ama arama tamamlanıncaya kadar soluk bile almadı. Yalnızca parmaklarını haç biçiminde çaprazladı ve askerler odada gezindikçe o da parmaklarını o yöne çevirerek yattı. Santa de la Piedad, Melquiades'in odasında uyuyan Jose Arcadio Segundo'ya bir fırsatını bulup haber verdi. Ne var ki kaçmak için artık çok geç olduğunu o da biliyordu. Santa Sofia de la Piedad kapıyı yeniden kilitledi. Jose Arcadio Segundo da gömleğini ve pabuçlarını giyerek askerleri beklemeye başladı. O sırada askerler işliği arıyorlardı. Subay askerlere kilidi açmalarını söyledi. Sonra elindeki feneri odada şöyle bir gezdirip, tezgahı ve sahibinin bıraktığı yerde duran araçları ve asit şişeleriyle dolu camlı dolabı görünce, odada kimse olmadığı kanısına vardı. Yine de ihtiyatı elden bırakmayıp Aureliano Segundo'ya gümüşçü olup olmadığını sordu. Orasının Albay Aureliano Buendia'nın işliği olduğunu öğrenince, subay bir oho çektikten sonra ışıkları yaktırdı ve odanın kıyı bucak aranmasını emretti. Askerler her yanı öylesine didik didik ettiler ki, eritilmeden kalmış olan ve çiçeklerin arasındaki tenekede duran 18 balığı bile bulup çıkardılar. Subay balıkları tezgahın üzerine dizdi, tek tek inceledi, sonra insancıl yanı yüzeye çıktı. ''İzin verirseniz birini almak istiyorum.'' dedi. Bir zamanlar bunlar bir ölüm işareti gibiydi. Oysa şimdi antika sayılırlar. Subay gencecik bir delikanlıydı. Gözü pekti ve o ana kadar ortaya çıkmamış bir doğal nezaketi vardı. Aureliano Segundo balıklardan birini ona verdi. Gözleri çocuk gibi sevinçle parlayan subay balığı gömleğinin cebine koydu. Geri kalan balıkları yeniden tenekenin içine doldurarak eski yerine kaldırdı. ''Bunu çok değerli bir anı olarak saklayacağım.'' dedi. Albay Aureliano Buendia en büyük adamlarımızdan biriydi. Ancak bu insancıl duygulanma subayın işini yürütmesine engel olmadı. Kapısına yeniden kilit asılmış olan Melkiades'in odasına geldiklerinde, Santa Sofia de la Piedad son bir umutla, ''Yüz yıldır bu odada kimse oturmadı.'' diye mırıldandı. Subay kapıyı açtırdı, fenerin ışığını odada gezdirdi. Aureliano Segundo ile Santa Sofia de la Piedad, yüzüne ışık düşen Jose Arcadio Segundo'nun, Araplarınkine benzer kara gözlerinin parıldadığını gördüler ve o anda bir üzüntü döneminin bittiğini, ancak boyun eğip kabullenerek dayanılabilecek yeni bir üzüntü döneminin başladığını anladılar. Oysa subay fenerin ışığını odada gezdirmeye devam etti ve dolaplara yığılı 72 oturağı görünceye kadar hiçbir şeyle ilgilenmedi. O zaman ışığı yaktı. Jose Arcadio her zamankinden daha dalgın ve düşünceli olarak gitmeye hazır durumda yatağın ucuna ilişmişti. Arkasındaki duvarda eskimiş kitaplar, el yazmaları rulolarıyla dolu raflar ve hokkalarındaki mürekkep henüz kurumamış olan düzenli çalışma masaları vardı. Aureliano Segundo'nun çocukluğunda bildiği ve evde Albay Aureliano Buendia'dan başka herkesin fark ettiği gibi odanın havası temizdi, hiçbir yerde toz yoktu ve hiçbir şey yıpranmamıştı. Subay ise yalnızca oturaklarla ilgileniyordu. Subay, evde kaç kişisiniz diye sordu. 5. Subay anlamamıştı herhalde. Aureliano Segundo ile Santa Sofia de la Piedad'ın Jose Arcadio Segundo'yu görmekte oldukları boşluğa baktı. Jose Arcadio Segundo, subayın kendisine baktığını ama görmediğini sezdi. Sonra subay ışığı söndürdü, kapıyı kapattı. Subayın askerlere söylediklerini duyan Aureliano Segundo, onun da odayı Albay Aureliano Buendia'nın gözüyle gördüğünü anladı. Bu odaya en azından 100 yıldır kimsenin ayak basmadığı belli diyordu subay. Allah bilir yılan bile vardır. Kapı kapandığı zaman Jose Arcadio Segundo savaşın sona erdiğine inandı. Yıllarca önce Albay Aureliano Buendia, savaşın insanı nasıl büyüleyen bir yanı olduğunu ona anlatmış, kendi başından geçen sayısız örnek göstermişti. Jose Arcadio Segundo ona inanmıştı. Oysa askerlerin kendisini görmeden yüzüne baktıkları gece, son birkaç ay içindeki gerginliği, hapishanedeki sefaleti İstasyondaki paniği ve ölülerle dolu treni düşünen Jose Arcadio Segundo, Albay Aureliano Buendia'nın ya sahtekar ya da gerizekalı olduğu sonucuna vardı. Albayın savaşta neler duyduğunu anlatmak için öyle uzun uzun konuşmuş olmasına anlam veremiyordu. Çünkü bir tek söz yeterliydi: korku. Oysa Melkiades'in odasında doğaüstü ışıkla, yağmurun sesiyle, görünmez olduğu duygusuyla sağlanan güvenlik içinde, o güne kadar bütün ömrünce bir an bile bulamamış olduğu huzuru duydu. Artık yalnızca diri diri gömülmekten korkuyordu. Yemeğini getiren Santa Sofia de la Pieda da bu korkusunu anlattı. Annesi de onun öldükten sonra gömülmesini sağlamak için doğal güçleri zorlayarak uzun ömürlü olmaya, oğlunun ardına kalmaya söz verdi. Bütün korkulardan sıyrılan Jose Arcadio Segundo, kendini Melkiades'in el yazmalarını okumaya verdi. Yazıları sökemeyince daha bir hevesle işe sarılıyordu. İki aydır durmadan yağan ve artık sessizliğin bir başka biçime haline gelen yağmurun sesine alıştı. Yalnızlığını bozan tek şey Santa Sofia de la Piedad'ın geliş gidişleriydi. Bu yüzden annesine yemekleri pencerenin önüne bırakmasını ve kapıya asma kilit vurmasını söyledi. Askerlerin ona baktıkları halde görmediklerini duyduktan sonra kayınbiraderinin orada kalmasına ses çıkarmayan Fernanda dahil ev halkı onu unuttu. Askerler Macondo'dan gittikten 6 ay sonra Aureliano Segundo, yağmurlar dininceye kadar çene çalabilecek birini aradığı için kapının kilidini açtı. Kapıyı açar açmaz da oturakların iç bulandıran kokusuyla burun buruna geldi. Oturakların hepsi yere sıralanmış ve hepsi de birkaç kez kullanılmıştı. Saçları iyiden iyiye dökülmüş olan Jose Arcadio Segundo, İç bulandırıcı kokulara aldırış etmeden bir türlü sökülmeyen yazıları okuyor, bir daha okuyordu. Melekleri kuşatan haleye benzer bir ışıkla aydınlanmıştı. Kapının açıldığını duyunca yalnızca başını kaldırıp baktı. Ama bu bakış gözlerindeki büyük dedesinin onmaz yazgısını kardeşinin görmesine yetti. Jose Arcadio Segundo 3000'den fazlaydı diyor, bir daha demiyordu. İstasyondakilerin hepsinin öldüğünü artık kesinlikle biliyorum. 29. ayrımın sonu. Sayfa 271.